Ayrım 26, Otel, Arthur Hailey, sayfa 234. 15 dakika sonra Peter yemek salonundaki kapıdan mutfağa girdi. Andre Lemieux aceleyle onu karşıladı. Gelmeniz iyi oldu bayım. Peter başını salladı. Mutfağa girmeyi severim. Çevresine bakınca öğle yemeği telaşının azalmakta olduğunu gördü. Dışarıya hala birkaç porsiyon yemek taşınıyordu. Yüksekçe bir yerdeki kasaların başında iki kasalar kadın kuşkulu öğretmenler gibi oturuyorlardı. Lokantadan müşteriler çıkarken garsonlar ve garson yamakları boşalan masalardan mutfağa yığınla kirli tabak getiriyorlardı. Mutfağın arkasındaki büyük bulaşık yıkama bölümü üstü kromla kaplı tezgahlar ve büyük çöp tenekeleriyle ters çevrilmiş bir kafeteryaya benziyordu. Muşamba önlüklü altı bulaşıkçı otelin birçok lokantasıyla yukarıdaki kongre katından gelen bulaşık yığınlarına yetişmekte çok zorluk çekerek birlikte çalışıyorlardı. Peter her zamanki gibi yamaklardan birine yenmeyen tereyağlarını alarak büyük krom bir kaba aktardığını gördü. Bütün mutfaklarda olduğu gibi ama çoğu bunu her zaman yadırgardı, toplanan tereyağları yemek pişirmede kullanılırdı. Sizinle yalnız konuşmak istiyordum bayım. Başkaları olunca anlarsınız. Bazı şeyler zor anlatılır. Peter düşünceli bir noktayı anlayamıyorum. Kızartma makinesinin yağının değiştirilmesi için talimat verdiniz de değiştirmediler mi diye sordu. Evet öyle oldu. Peki ne oldu anlatsanıza. Genç ahçının yüzü üzüntülüydü. Bu sabah talimatı verdim. Yağın kötü olduğunu kokusundan anlamıştım. Ama Mr. Hebrant benim verdiğim bu talimatı değiştirdi. Bana da bir şey söylemedi. Sonra evine gitti. Benim de bir şeyden haberim yoktu. Öylece kaldım. Peter istemeden güldü. Talimatın değiştirilmesinin nedeni neydi? Ya pahalı hem de çok. Bu konuda Mr. Hebrant'la aynı fikirdeyim. Son zamanlarda sık sık yağı değiştiriyorduk, hatta bunu çok sık yapıyorduk diyebilirim. Nedenini araştırmayı denediniz mi? Andre Lemieux, çaresizlik belirten bir hareketle ellerini kaldırdı. Her gün yağ asidinin kimyasal tahlilinin yapılmasını teklif ettim. Bir laboratuvarda, hatta burada bile yapılabilir. Sonra yağın kötü olmasının nedenini araştırırız. Ama Mr. Rebrandt buna karşı çıkıyor, başka şeylere de itiraz ediyor ya. Burada birçok hata olduğuna inanıyorsunuz değil mi? Birçok şeyde yanlışlık var. Adam bu cevabı kısaca ve terslikle vermişti. Bir an konuşma sona erecek gibi oldu, sonra da aniden bir baraj patlamışçasına sözler adamın ağzından birbiri ardı sıra dökülmeye başladı. Mr. McDermott, bir sürü şeyde aksaklık var. Burası gururla çalışılacak bir mutfak değil. Nasıl denir bilmem ki. Ha, hokus pokus yapılıyor. Ondan sonra yemekler kötü çıkıveriyor ortaya. Sonra eski yollar kötü, yeni yollar kötü. İsraf deseniz hadsiz hesapsız. Ben iyi bir ahçı başıyım. Herkes bunu size söyleyecektir. Ama iyi bir ahçının çalıştığı işte mutlu olması gerekir. Olamazsa çalışmasının sonucu da iyi olmaz. Evet beyim, otel için çok daha faydalı bir sürü yenilik yapabilirim. Bu yenilikler diğerlerin olduğu gibi Mr. Hebrant'ı da kapsayabilir. Ama bir çocukmuşum gibi hiçbir şeyi değiştirmemem gerektiği söyleniyor bana. Peter burada yakın bir gelecekte önemli değişiklikler olabilir dedi. Andre Lemieux gururla şöyle bir dikildi. Mr. O'Keefe ve yapacağı değişikliklerden bahsediyorsanız ben onları görmek için burada olmayacağım. Şirkete bağlı otellerden birinde dakikalık ahçı olmaya niyetim yok doğrusu. Peter merakla sordu. St. Gregory bağımsız kalsaydı ne gibi değişiklikler yapmayı düşünecektiniz? Konuşa konuşa mutfağı enine ve boyuna arşınlamışlardı. Mutfak otel boyunca uzanan ince uzun bir dikdörtgen şeklindeydi. Dikdörtgenin her bir yanında bir kontrol merkezinden çıkan yollar gibi aynı katta ve alttaki lokantalara, servis asansörü ve yemek pişirme bölümlerine kapılar açılıyordu. Dev potalar gibi fokur fokur kaynayan çift sıra çorba kazanlarının yanından geçerek mutfağın iki şefinin, yani ahçıbaşı ve ahçıbaşı yardımcısının teorik olarak görevlerini paylaştıkları camlı büroya yaklaştılar. Peter yakınlarda bugünkü memnuniyetsizliğin nedeni olan dörtlü dev kızartma makinesini gördü. Bir ahçı yamağı makinedeki yağları temizliyordu. Miktar düşünülecek olursa sık sık yağ değiştirmenin neden çok pahalıya geldiği hemen anlaşılırdı. Andre Lemieux, Peter'ın sorusunu kafasında tartarken durdular. ''Ne gibi değişikliklerden bahsediyorsunuz bayım? Bence en önemlisi yemektir. Yemeği hazırlayanlardan bazıları için yemeğin görünüşü tadından çok daha önemlidir. Bu otelde de yemeğin süslenmesine çok para harcanıyor. Maydanoz her yanda var, su gibi akacak desek yeridir. Ama sosa gereği kadar konulmuyor. Su teresini en çok çorbaya koymak gerekirken tabakta yemek süsler. Sonra da jelatin içinde yapılan o renk düzenlemeleri. Ulu tanrım. Genç Lemieux çaresizlik ve üzüntü içinde iki kolunu davaya kaldırdı. Peter hoşnutlukla gülümsedi. Sonra şarap konusu var efendim. Tanrı'ya şükür şaraplar benim görevime dahil değil. Peter evet dedi. St. Gregory'nin yetersiz şarap mahzenini kendisi de hep eleştirirdi. Tek bir sözle bunu şöyle anlatabiliriz. Düşük seviyeli bir tabldotun dehşet verici durumu yemeye bu kadar büyük saygısızlık. Görünüş için bu kadar harcanan para insanı ağlatır, gerçekten ağlatır bayım. Durdu, omuz silkti, sonra yeniden sözlerine devam etti. Daha az ziyankarlıkla zevki okşayıcı ve insanın ağzının tadını getiren bir mutfak ortaya çıkarabiliriz. Şimdi ise ölü ve fazlasıyla sıradan. Peter Andre Lemieux'un St. Gregory ile ilgili durumlarda gereği kadar gerçekçi olup olmadığını merak etti. Ahçıbaşı yardımcısı bu kuşkuyu sezmişçesine diretti. Bir otelin bazı özel sorunları olduğu gerçektir. Burası açgözlü kişiler için açılmış bir yer değildir, olamaz da. Birçok yemeği çabuk pişirmek zorundayız. Sonra Amerikanca bir telaş içindeki kişilere hızlı servis yapmamız gerekir. Ama bu kısıtlamalar içinde bile bir çeşit mükemmellik meydana getirebiliriz. Öyle bir mükemmellik olur ki insan bununla yaşayabilir. Ama buna rağmen Mr. Rebrand benim fikirlerimin çok pahalıya patlayacağını söylüyor. Oysa ispatladığım gibi pahalıya patlamayacak. Nasıl ispatladınız? Gelin lütfen. Genç Fransız Peter'ı çevresi camlı büroya çağırdı. Küp biçiminde bir yerdi burası. İçeride iki masa, arşiv çekmeceleri ve duvarların çevresinde de yan yana dizili bir sürü raf vardı. Tümüyle oldukça karışık bir yerdi. Andre Lemieux daha ufak olan bir masaya yürüdü. Bir gözden manivela kenevirinden yapılma büyük bir zarf çekerek içinden bir dosya çıkardı. Dosyayı Peter'a uzattı. ''Ne gibi değişiklikler olması gerektiğini sordunuz. Hepsi içindedir, okuyun.'' Peter McDermott dosyayı merakla açtı. Bir sürü sayfa özenli ve ince bir el yazısıyla yazılmıştı. Aynı özenle ve dikkatli yazıyla yazılmış bir sürü de liste çıktı. Üstlerine sayılar yazılmıştı. Bunun bütün otel ihtiyaçlarının temini için büyük çapta bir plan olduğunu anladı. Birbiri ardı sıra gelen sayfalarda hesaplanan masraflar, yemek listeleri, nitelik kontrolü için bir plan ve işçilerin yeni bir çalışma düzenine sokulmaları tasarısı, kapsamı ve bunu yazanın ayrıntıları hemen kavramaktaki ustalığı çok etkileyiciydi. Peter gözlerini kaldırarak baktı. Yanındaki adamın da kendisini süzdüğünü gördü. ''Bunu iyice inceleyebilir miyim?'' ''Alın, acelesi yok.'' Genç ahçıbaşı yardımcısı acı acı gülümsedi. ''Bunlardan hiçbir şey elde edemeyeceğim bana söylenmiştir nasılsa.'' ''Beni şaşırtan nokta bu kadar kısa zamanda bunu nasıl ortaya çıkardınız?'' Andre Lemieux omuz silkti. ''Yanlışları kavramak ve görmek o kadar uzun bir zaman almıyor.'' Belki aynı düşünceyle kızartma makinesindeki bozukluğun nedenini de bulabiliriz. Adamın gözlerinde bu sözlere karşılık alaycı bir parıltı belirdi. Sonra da bu parıltının yerine derin bir üzüntü aldı. Çok dokundu bu bana. Uzun zamandır yapmak istiyordum. Gerçek bu ama o kızgın yağla pek ilgilenmemiştim. Peter karşı çıktı. Yok canım, bana anlattığınız kadarıyla yağın kötülüğünü tespit etmiştiniz. Ama talimata uygun olarak değiştirmediler. Yağın kötüleşmesinin nedenini araştırmalı ve bulmalıyım. Her zaman her şey için bir neden vardır. Ama bunu en kısa zamanda ortaya çıkartmazsak o zaman işler büsbütün karışır.
Ne gibi bir karışıklık olabilir?
Bugün bir tarih eseri kızartma yağını az kullandık. Yarın 600 kişilik kongrenin öğle yemeği içinde kızartma yemek var.
Peter hafif bir ıslık çaldı. Ya böyle işte. Bir odan çıkarak kötü yağın son damlalarının temizlenmekte olduğu kızartma makinesinin yanında durdular.
Yarına yeni yağ konacak tabii.
En son ne zaman değiştirildi?
Dün.
O kadar kısa bir zaman mı oldu?
Andre Lemieux başıyla evet dedi. Mr. Hybrand yağın pahalı olduğunu söylerken şaka etmiyordu. Ama bozukluğun nerede olduğu da bir sır.
Peter yavaşça yemek kimyası konusunda bir şeyler hatırlamaya çalışıyorum. Yeni konmuş iyi yağın duman çıkarması için
425 Fahrenheit dereceli ısı gerekmektedir. Daha fazla ısıda kesinlikle kızdırılmaması gerekir, yoksa bozulur.
Yağ bozulduğu zaman da buharlaşma noktası yavaşça düşer.
Her şey iyiyse çok yavaş düşer.
Burada kaç derecede kızartıyorsunuz?
Mutfaklar ve ev kadınları için en iyi derece 360 Fahrenheit'tir. Onun da kızartıyoruz.
Böylece buharlaşma noktası 360 derecede durduğuna göre yağın bozulmaması gerekir. Altına düştü mü bozuluyor?
Evet beyim, tamam. Ve yağ yemeğe bugünkü gibi berbat ve ekşi bir tat verir.
Bir zamanlar ezberleyip kullanmayı unuttuğu bir takım bilgiler Peter'ın kafasında harekete geçti. Cornell'da otel işletmeciliği öğrencileri için yemek kimyası kursları vardı. Uzaktan uzağa Statler Hall'da karanlık bir öğleden sonra pencerelerin buz tuttuğu bir gün verilen dersi hatırlıyordu. Dışarıdaki yakıcı kış soğuğundan içeri girmişti. İçeride sıcak ve yavaş yavaş verilen bilgilerin uğultusu vardı. Konu yağlar ve değişime yol açan unsurlardı. Peter yavaş yavaş her şeyi hatırlıyordu. Bazı maddeler yağla temas ettiklerinde katalizör görevi yapar ve yağı hemen bozarlar.
Evet bayım, Andre Lemieux bunları parmaklarıyla saymaya başlamıştı bile. Bunlar nem, tuz, bir tavada ya da kızartma makinesindeki pirinç ya da bakır bileşimleri, fazla ısı ve zeytinyağıdır. Hepsini kontrol ettim. Bozukluğun nedeni bunlar değil.
Yemeği kızarttığınız tavalar hangi madenden?
Kromdan.
Adamın ses tonunda bir şaşkınlık vardı. İkisinin de bildikleri gibi krom yağ zararlı değildi. Peter, kaplaması nasıl, onu merak ediyorum. Kaplama iyi değilse kromun altında ne var acaba, ya da bazı yerlerinden kaplama aşınmış olabilir mi?
Lemieux kararsızlıkla durdu, gözleri de irileşiyordu. Yavaşça tavalardan birini eline alarak bezle sildi. Işık altında bunu iyice incelediler.
Krom uzun süre devamlı kullanılmaktan yer yer aşınmıştı. Bazı yerlerde de tamamıyla yok olmuştu. Çatlaklar ve aşınmış noktaların altından bir sarılık parıldıyordu.
Bu pirinç yağı.
Genç Fransız eliyle alnına vurdu.
Hiç kuşkusuz yağın bozulmasının nedeni bu. Ne aptalmışım meğer.
Peter, kendinizi neden suçluyorsunuz anlamıyorum dedi. Siz gelmeden çok önce birinin fazla para harcamamak için ucuz tava almış olduğu ortada. Ne yazık ki sonunda bu bize daha pahalıya mal oluyor.
Ama sizin yaptığınız gibi bunu ben ortaya çıkarmalıydım.
Andre Lemieux neredeyse ağlayacaktı.
Siz başınızdan aşkın işinizi bırakıp burasının neden karmakarışık olduğunu anlamaya geliyorsunuz. Gerçekten herkese anlatıp benimle alay etmelisiniz bayım.
Peter, böyle olduysa siz söylediğiniz için oldu dedi. Benden de bu konuda en ufak bir söz çıkmayacaktır.
Andre Lemieux yavaş yavaş, bana sizin çok iyi ve akıllı bir adam olduğunuzu söylemişlerdi. Şimdi ben de bunun gerçek olduğunu anladım dedi.
Peter elindeki dosyaya şöyle bir dokundu. Raporunuzu okuyup ne düşündüğümü söyleyeceğim dedi.
Teşekkür ederim bayım. Bu arada sizden yeni tava istiyorum ama saf çelikten olması gerek. Birinin tepesinde davul çalmayalım, tavaların bu gece burada olması için.
Peter güldü. Düşündüğüm bir şey daha var.
Evet.
Genç aşçıbaşı yardımcısı kararsızlıkla durdu. Bu söylediklerimi küstahlıkla sayabilirsiniz. Ama siz ve ben, Mr. McDermott, bu oteli mükemmel hale getirebiliriz. Rahatça hareket edebilirsek eğer... Gülmesine rağmen bu sözler birinci asma kattaki odasına gidene kadar Peter McDermott'un kafasını kurcaladı durdu. 9. Bölüm 1410'un kapısını vurduktan bir saniye sonra Christine Francis buraya gelişinin nedenini düşündü. Adamın ölümle yüz yüze gelmesi, kendisinin de bu işe karışması yüzünden Albert Wells'in önceki gün hatırını sorması çok normaldi. Ama şimdi Mr. Wells'a gereği gibi bakılıyordu. İyileştikten sonra da adamın rolü oteldeki 1500 kadar müşteriyle aynı duruma gelmişti. Christine bu yüzden bir özel ziyaret yapmanın anlamsız olduğunu düşünüyordu. Ama gene de küçük yaşlı adamda kendisini çeken bir şeyler vardı. Acaba adamın babacanlığı 5 yıl önce kaybettiği ve tam olarak hiçbir zaman ölümüne alışmadığı babasının özelliklerini onda bulmasından mı geliyordu bu? Ama hayır, babasıyla ilişkilerinde Christine her zaman ona güvenmişti. Albert Wells'la ilişkisinde ise adamı korur gibiydi. Dün de özel hasta bakıcı konusunu hallederken adamın yaptığı hareketin sonuçlarından korumak istemişti. Christine belki şu anda kendini çok yalnız hissediyor ve kararlaştırdıkları gibi gece Peter'la buluşamayacağından doğan hayal kırıklığını geçiştirmeye çalışıyordu. Hissettiği de hayal kırıklığı mı, yoksa Peter'ın Marsha Prescott'la yemek yemesinden doğan daha güçlü bir duygu muydu? Christine kendine karşı dürüst olmaya çalışıp sabah gizlemeyi başardığını umarak yine de çok kızdığını itiraf etti. Bu duygusunu hafif bir huzursuzlukla karşı koyamadı, acı bir sözle örtmeye çalışmıştı. Gene de Peter'ın üstünde hak iddia ettiğini göstermek ya da o küçük şekerleme karşısında ağır basmasına rağmen gene de kadınca bir zafer kazandığını göstererek sevinmesine yol açmak büyük yanlışlık olurdu doğrusu. Hala bir cevap alamamıştı. Hasta bakıcının görev başında olması gerektiğini düşünen Christine bu kez kapıya daha sertçe vurdu. Ama bu kez içeriden bir iskemle gürültüsü ve kapıya yaklaşan ayak sesleri geldi. Kapı açıldı, eşikte Albert Wells göründü, giyinmişti, sağlam görünüyordu, yüzüne renk gelmişti. Christine'i görünce yüzü aydınlandı. ''Gelmenizi diliyordum küçük hanım, gelmeseydiniz ben sizi aramaya çıkacaktım.'' Kız çok şaşırmıştı. Düşünmüştüm ki... Kuşa benzeyen adam güldü. Beni yatağa çivileyecekler sanmıştınız değil mi, ama yapamadılar işte. Kendimi iyi hissediyorum. Onun için otelin doktoruyla şu Illinois'den gelen uzman Doktor Uxbridge'e haber yollattım. Adam bir aydı mantıklı. Kişi kendini iyi hissetti mi iyi demektir demişti. Onun için de hasta bakıcıyı geldiği yere postaladık. Ben de buradayım işte. Sonra ağzı kulaklarına varırcasına güldü. Hadi içeri girsenize. Bir hayli yüklü olan özel hasta bakıcı masrafının kesildiğini duyan Chris'in içinde bir rahatlık hissetti. Bu arada da hasta bakıcı masrafının kaç para tuttuğunu öğrenen Albert Wells'in kararı vermekte biraz da bundan etkilenip etkilenmediğini düşündü. Kız adamın ardı sıra odaya girince sordu. Daha önce de kapıya vurmuş muydunuz? Kız evet dedi. Bir şey duydum sanki ama sanıyorum kafam şundaydı. Pencerenin yanındaki masayı işaret etti. Üstünde tahta parçalarını birleştirerek yapılan koca bir bilmece vardı. Bilmecenin 1/3'ü bitmişti bir de. Ya da Bailey sandım da ondandır. Christine Bailey de kim diye sordu. Yaşlı adamın gözleri keyifle parladı. Bir dakika kalırsanız onu görürsünüz. Ya onu ya da Barnum'u tabii, pek bilmiyorum. Kız hiçbir şey anlamadan başını salladı. Pencereye giderek tahta bilmecenin üstüne eğildi, incelemeye başladı. Görünen yerin New Orleans olduğunu anlamaya yetecek kadar tahta parçası konmuştu. Bilmecede şehir güneş batarken gösteriliyor, çevresinden de nehrin geçtiği görülüyordu. Uzun süre önce bunu yapardım, babam bana yardım ederdi dedi. Albert Wells kızın yanına gelmişti. Yetişkin bir adamın vakit geçirmesi için bunun iyi bir eğlence olmadığını söyleyenler var. Ama ben düşünmek istediğim zaman bunlardan birini yapmaya çalışırım. Bazı kereler hem bunun çözümü için gerekli kilit parçayı hem de düşündüğüm şeyin cevabını aynı anda bulurum dedi. Kilit parçası mı? Hiç böyle bir şey duymamıştım şimdiye kadar.
Bu sadece benim bir düşüncem küçük hanım. Hem bunun hem de adlandırabildiğiniz sorunların hepsinin bir kilit noktası bulunur sanıyorum. Kilit noktası bulunca da çok daha açık seçik çevrenizi görmeye başlar ve her şeyin nasıl birbirine uyduğunu anlamış olursunuz.
26. ayrımın sonu. Sayfa 242.